Ayrım 15, Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 156. Asker Yolu. Günler sonra Osman balıkçı arkadaşlarının barakasından çıkıp hayata döndü. Önce namazgah hamamının göbek taşında bir güzel arındı. Çıkışta ne kadar üstelese de para almadılar. Sonra berberde tıraş oldu, sakalları sinek kaydı aldırdı. Bit pazarına uğrayıp üzerindeki kirli ve ütüsüz elbiselerden kurtuldu. Yeni bir adam olup çıkmıştı ama neye hazırlıyordu acaba kendini? Yeni bir hayata mı yoksa karanlık bir geçide mi? Sol eli tıpkı o uğursuz süngüyü tuttuğu günkü gibi inceden karıncalanıyordu. Sert adımlarla yolunu aldı, dükkana geldi, kapıyı itip içeri girdi. Terzi Metin eğilmiş, tezgahın üzerinde sabunla kumaşların kesim yolunu işaretliyordu. Osman'ı görür görmez bağırmaya başladı.
''Ya sen ne biçim adamsın, hiç haber vermeden ortadan kayboluyorsun. Ben eşek başı mıyım yoksa senin ustan mıyım? Sen ekmek yediğin yere böyle mi sahip çıkıyorsun? Bir sürü iş ortada kaldı.'' ''Hayır, dayın da bilmiyor. Çıkar ortaya.'' diyor. ''Lafa gelince usta peştemalı kuşanmak istersiniz. Ama nerede?''
Osman buz gibi duruyordu ortada. Gözü masanın üzerindeki büyük makasa takıldı. Onun kumaş makasıydı. Sağlam, paslanmaz çelikten. Her hafta makine yağıyla yağlardı civatasını. Eliyle bilerdi, siler parlatırdı. Şimdi onu usulünce açtığında değme süngü gibi olurdu. Ha?
''Ben dedi Osman işi bırakıyorum. Bunu söylemeye geldim.''
Terzi Metin kala kalmıştı. Osman'ın gözlerinin içine bakıp bir mana aradı. Oysa kendi gözlerinde suçluların telaşına ait o seyirme başlamıştı hafiften.
''Neden? Ne oldu ki? Nereden çıktı şimdi bu durup dururken?''
''Askere gidecektim zaten bu yıl.''
''İyi de gelecek celp değil miydi o? Daha 4 ayım var.''
''Olsun, biraz kafa dinleyeceğim gitmeden.'' Metin durdu, aklında dönüp duran bir dolap vardı. İçinden fısıldayan ses sakin olması, kendini tutması gerektiğini söylüyordu ama o kimdi ki? Karşısına geçmiş posta koyar gibi işten ayrılacağını söyleyen bir kalfa. Böyle münasebetsizlik olur muydu? Neydi derdi bunun?
''Oğlum, senin derdin ne hakikaten?'' ''İyice eğilmez çomak mı oldun başımıza, ne oldu yani? Dalgana taş mı attık senin?''
Bu son söylediği laf Osman'ın aklını başından alıp uçurmuştu. Onu tutan zincirler biriken öfkesinin altında parçalanıverdi. İki eliyle Metin'in iki yakasından tuttuğu gibi ayaklarını yerden kesti. Kumaş parçaları dolu tezgahın üzerine vurup bastırdı. Sonra aynı hızla sol elini uzatıp makasını kaptı, bilek hareketiyle ağzını açtı, çeliğin boğazına dayadı. Şimdi şah damarına herkesten ve her şeyden daha yakındı. Öyle ki Terzi Metin'in kalbinin her atışındaki ince sarsıntı, tıpkı misinanın ucunda kıvranan balığın titreşimi gibi parmaklarına geçiyordu. Derin bir nefes aldı ve kükredi. Metin gözlerini kapatmış halde altında titriyordu. Osman adamın omzundaki elini gevşetti, üzerinden indi, makası sertçe yere attı. ''Şimdi senin kafanı alırdım ama Deli İbrahim'e dua et. Ona boşa kan dökmeyeceğime yemin etmiştim. Senin kanın dökmeye değmez.'' dedi. Kapıdan çıkarken döndü. ''Ama bir daha seni Leyla'nın arkasında, önünde görürsem acımam.'' Akşam üzerine doğru Osman eve çıktı. Bahçe kapısını açınca yapraklarının çoğunu dökmüş asmanın altında serin havaya rağmen divana bağdaş kurmuş oturan Yusuf Reis'i gördü. Göz göze geldiler. Yusuf Reis yıkkın bir adama dönmüştü. Omuzları düşmüş, kan çanağına kaçmış gözlerinin altı mor halkalar bağlamıştı. ''Hayırdır dayı?'' dedi Osman. Yusuf Reis eliyle dizine vurdu, ayağa kalktı. Sendeleyerek ilerlerken gel benimle dedi. Dışarı çıktılar. Yolda onları görünce susta duran köpeklerin arasından geçtiler. Bakkalla hamamın arasındaki dar geçitten ilerleyip yüksek duvarların çevrelediği hamamın arka bahçesine vardılar. Yusuf Reis yerde duran büyük, geniş ve yaşlı kütüğe oturdu. Yanında duran sert baltayı dizlerine uzattı.
''Ben fena bir şey yaptım Osman.'' dedi. Osman hayırdır der demez Yusuf Reis, benim sözümü hiç kesmeden dinle diyerek elini sertçe kaldırdı. Evet, keşke elim kırılaydı ama oldu işte. Bir gece ayak yoluna kalkmıştım. Leyla'nın kapıdan eve girdiğini gördüm, hiç ses etmedim. Kendime de dedim ki hemen unut bunu oğlum, sen rüya görüyorsun, böyle şey olmaz. Kapat bu lafı, öyle de yaptım. Hiç olmamış gibi, görmemiş gibi yaptım. Vallahi öyle oldu. Camdan kalp nasıldır bilir misin? Kırıldı mı daha da bir araya gelmez parçalar. Ben kaç defa kırdım onu hayatta. O yüzden tuttum kulağımdan, pusturdum kendimi. Terbiye ettim öfkemi. Ama iki gece önce yine gördüm. Hem de bu defa yüz yüze geliverdik. Böyle kapıyı açtı karşısındayım. Dayanamadım. Sen dedim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Leyla? Bu ne haldir? Ben seni bu dünyadan korumak isterken sen kanatlarınla mı uçuyorsun karanlığa? Hiç ses etmedi. O sustukça benim tepem iyice attı. Öfkeme yenildim. Hayatımda ilk kez Leyla'ya tokat attım. Böyle baka kaldı bana. Yine de çıt çıkarmadı. Sonra arkasını döndü gitti. Vallahi gitti be Osman. İki gündür de gelmedi. Yusuf Reis cebinden sigara paketini çıkardı. Bir tane çektiği içinden sonra Osman'a uzattı. Al yahu, sanki içtiğini bilmiyor muyum? Tütünleri yaktılar. Bak Osman dedi Yusuf Reis, ben ne iş yapıyorum biliyor musun? Hiç aklına takıldı mı? Osman şöyle bir duraladı. Yani dedi, biliyorum da bilmiyorum aslında. Karışık kuruşuk işler gibi geliyor bana. Sana da hiç diyemedim tabii. Doğru dedi Yusuf, tam dediğin gibi işte, karışık. Ama ben ne yapabilirdim ki? Hayat hep üstüme geldi benim. Bak senden daha küçüktüm, Yunan işgali başladı, her yer kan deryası. Gökçen Efe'nin adamları Köstence'ye geldiler, çeteye kızan yazıyorlardı. Koca Köstence'den kaç kişi gitti biliyor musun? Ben, İbrahim ve İbrahim'in bizden 2 yaş küçük kardeşi. 3 kişi ulan, başka yok. İbrahim'in kardeşini yaşı küçük diye haberci yaptılar. Çete hatları arasında gidip geliyor, iyi de süvari dürzü. Sonra bir gün o çocuğu bir ağaçta ayaklarından baş aşağıya asılı bulduk. Karnını yarmışlar. Peki kim yapmış dersin? Hayır, ne Yunan ne İtalyan. Bizden deyyuslar, bizim kökenden boy verenler. Sabah kuvvacı, yatsıya gavur namazını kılanlar. İbrahim o zaman deli oldu biliyor musun? Kardeşinin ölümüne değil de onu bu hale sokanların kendi arkadaşları olmasına delirdi. Sonra ihanet edenleri bulup enselerinden kestik tek tek ama ne fayda. Harp bitince İbrahim döndü Köstence'ye. Ben orada burada vurdum kendimi ateşe. Ömrümü bozuk para gibi harcadım bir yere kadar. Ta ki dolaşıp gelip Leyla'ya varana kadar. Hatırlıyor musun babanların vurulduğunu sana söylediğim günü? Hani sen demiştin ya kanat takıp Köstence'ye uçalım diye. Peki ben ne demiştim sana? Olmaz çünkü benim davam değil. Evet değildi. Benim davam neydi biliyor musun? Leyla idi. Onu büyütmek, ayağına değecek taştan sakınmak, koruyup kollamaktı. Bunun için ant vermiştim ben. Babasının ölümüne, anasının perişanlığına ben sebep olmuştum. Leyla da benim boynumun borcuydu işte. Ama zaten onu alıp eve getirdikten sonra o borç hiç olmasaydı da bırakamazdım. Öyle güzel, öyle masum, öyle ömre değer bir çocuktu ki. Bu çukurda suyun üzerinde kalmamı sağladı. Ne olursa olsun Leyla'yı taşıyacaktım koynumda ama nasıl olacaktı bu iş? Bir sürü insan araya girdi. Evlatlık verelim dediler, hayır dedim. O zaman evlen dediler, ona da razı olmadım. İyi de ne yapacaktım? Tek bildiğim denizcilikti. Leyla'yı bırakıp gidemezdim. İşte böyle çaresiz kalınca çareyi buluyor insan. Bazen de düştüğün denizde sana bir yılan fırlatıyorlar. Yusuf Reis sigaraları tazeledi. Zaten o boktan dünyanın yabancısı değildim ama eyvallah da etmeyebilirdim mecbur olmasam. Nihayetinde kaçamadım kaderden. Dediler ki görünürde senin olacak iş kuralım, temiz iş, başına bela getirmeyecek. Arada ufak tefek teslimatlarımız olur, ona buna verilecek emanetler olur, halledersin. Tamam dedim. Ama ne olursa olsun sizin için elimi kana bulamam dedim. Olmayacak dediler. Orta halli yaşayacak kadar para kazanacaksın. Polislik, adliyelik işlere bulaştırmayacağız. Ama adamı böyle tatlı bir hayata salmazlar. Var mı böyle ballı börek yemek? Gerektiğinde onlar için temizlik de yapacaktım.
Osman bu lafı duyunca doğruldu. Nasıl temizlik?
Şimdi bazen öyle gerekir ki canı alınan adam ortada bırakılır. Yani cesedi bulunsun istenir. Ama bazen de cesedin ortadan kaldırılması, ondan bir tırnak ucunun bile kalmaması gerekir. İşte bu benim işim. Bu hamam neden hiç açılmıyor sanıyorsun? Neden sadece ben arada yakıyorum? Böyle hamamcılık mı olur? Malı bana teslim ederler. Ben de onu işte bu yüksek duvarlı bahçede şu kütüğün üzerine yatırırım. Nah şu baltayla doğrarım. Sonra el arabasıyla doğru hamamın cehennemine atarım. Meşe kütükleri iyice közlenince adam hamam dumanı olur, İzmir'in göğünde uçar gider.
Osman'ın şaşkınlıktan nutku tutulmuştu. Birkaç dakika öylece baka kaldı. Sonra birden silkinip ayağa fırladı. Duvarın yanındaki lancayı gösterdi.
Peki arada bu lancadan aldığımız, köpeklere attığımız kemikler yoksa onlar?
Yusuf Reis iki elini açtı.
Bu dünyada köpeğin hakkı yok mu? Onlar aç mı kalacak dedi.
Osman'ın mide bulantısı başına vurmuştu.
Ya Leyla dedi. Leyla ne yaptığımı elbette biliyordu. Ona anlatmıştım. Bana bir şey olursa kaçıp nereye gideceğini, ne yapacağını belletmiştim. Ama başka hiçbir şeye karıştırmadım onu.
Osman yeniden çöktü yere, derin bir nefes aldı.
Şimdi dedi Yusuf Reis, senden iki şey istiyorum. Eğer bir gram hakkım varsa üstünde beni ezip geçme. Önce git Leyla'yı al gel. Ben söyleyemem ama sen ona de ki çok pişman Yusuf Reis. Ve ne yaptıysa ya da yapmadıysa, başına ne geldiyse, ne yaşadıysa hiç fark etmez. Onu öyle kabul ediyorum, evine dönsün. Başımın üstüne konsun. O aramızdaki camdan kalbi yine eskisi gibi kırmadan taşıyalım. İkincisine gelince... Askerliğini hayırlısıyla bitirince gel Leyla'yı götür buradan. Neresi olursa oraya gidin. Ben artık bu çemberden çıkamam. Sonunda bir duvara vurup kırılırım. Ama Leyla ile sen hayata yapışmalısınız. Şu dünyada tek gerçek şey var, o da yaşamak.
Osman Leyla'yı nerede bulacağını biliyordu. Doğruca Damlacık yokuşuna, Ali Çavuş'un evine gitti. Ali Çavuş kapıyı açınca hoş geldin evlat dedi.
Leyla içeride. Ben kahveye kadar çıkıyordum, siz rahat rahat konuşun.
Leyla evin küçük salonunda pencere kenarındaki divana çökmüş, başını duvara dayamış, gözlerini yummuştu. Osman usulca gidip yanına oturdu, usulca fısıldadı.
Neden Leyla? Neden yaptın böyle bir şey? Ne aradın o adamda?
Leyla Osman'a döndü, gözlerinde ne korku, ne pişmanlık, ne bir af dileği vardı.
Beni uzun uzun dinlerdi. Hep sen ne istersen anlat Leyla, çok güzel dillerim var derdi.
Yusuf Reis babalık yaptı, beni büyüttü ama bir gün olsun oturup böyle dinlemedi.
Leyla sen ne istersin şu hayatta demedi.
Sen Osman... Sen hep tek sigara içimi yanımdaydın. Sonra puf, duman gibi sıvışıp giderdin.
Bana bir kere anlat dedin mi?
Ama yıllarca senin adanı, taşını, toprağını dinledim durdum.
İşte ne bileyim, beni öyle dinleyince çok hoşuma gitti. İçim ona aktı, yalan değil.
Sonra bana şu hayatta en çok ne istersin diye sordu. Belki bin kere. Dükkanda yalnız kaldığımız her gün bunu sordu. Ona dedim ki bir manto, şöyle Levanten karılarının giydiği, yakası kürklü, afilli olanlardan isterim. Ama onu zaten Osman dikecek bana. O yüzden en çok gece vakti sabaha kadar bir faytonun içinde, yıldızların altında, serinlikte, herkesler uyurken İzmir'i baştan başa gezmek isterim.
Dedi ki sen ne zaman istersen söyle, iki elim kanda da olsa gezdireceğim.
İşte öyle. Canım ne zaman çekse gezdirdi beni. Sonra dedi ki benim evim, ocağım var, çocuklarım var, onları bırakamam. Ama sana imam nikahı kıyarım, ev tutarız Kokaryalı'da.
Peki sen ne dedin? Ne diyeceğim? Onu sevmiyorum ki, istemiyorum da. Yalan değil, canım çekmişti ama o kadar. Ben kimseyi istemiyorum Osman. Sadece faytonla gezmek istiyorum geceleri.
Osman yaklaştı, başını Leyla'nın dizlerine koydu. Leyla dedi, şimdi kalkalım evimize gidelim. Yusuf Reis çok pişman olmuş. Diyor ki o lafı hiç açmayacağım. Leyla ne isterse ne yaparsa yapsın kabulümdür. Sadece dönsün.
Leyla Osman'ın saçlarını sevdi. Peki sen kızgın mısın bana?
Osman kalktı, gülümsedi, iki sigara sardı. Gece Ali Çavuş'un faytonunda Damlacık'tan ta papaza kadar dolaşıp sabahı ettiler. Ve o geceden tam 4 ay sonra Osman ihtiyar basmağına garı gözlerini kırpıştırırken askere uğurlandı. Ayağı çap bir attı zaman. Yüzbaşı bir sigara daha çıkarıp kıçından tabakasına vurdu 2 kez.
İlk mektepten sonra götürdüler seni İzmir'e ha dedi.
Osman kumaştan başını kaldırıp konuştu. Evet, boğulacaksan büyük denizde boğul derdi anam. Gerçi İstanbul'u görünce bizim oraları yine göl sayılır ya.
Ekmek derdi işte. Anam beni aldı, büyük dayısının evine götürdü. Emekli kaptandı Yusuf Reis. Eski gemilerde çalışmış, yelken zamanlarında. Loçadan kıç üstüne kadar çıkmış ama.
O ne demek?
Çekirdekten yetişmiş yani. Denizin çıraklığından ustalığına kadar varmış. Sonra bir gemi yangınında yaralanmış. Onun kapısını çaldık işte annemle.
Yahu ben de İzmirliyim biliyor musun?
Öyleymiş komutanım. Belki de aynı yerlerde dolaştık. Kim bilir, belki bilmeden yan yana geçmişizdir.
Belki ama ben liseden beri İzmir'in tadını çıkaramadım. Askerlik rüzgar gibi beni oradan oraya sürükledi durdu.
Osman biraz tereddüt ettikten sonra dayanamadı. Ama eşini Zahra İzmir'de galiba.
Yüzbaşı bakışlarını hiç kaçırmadan Osman'ın gözlerinin içine baktı. O hiç gelmedi benimle, hep annesinin yanında kaldı. Artık gelmez de.
Ertesi gün bölükten bir arkadaşı geldi Osman'ın.
Devrem, sen koğuşa bir uğra dedi.
Ne oldu hayırdır?
Gel işte.
O gün öğleden sonra dikiş odasında masaya kafasını dayayıp biraz uyudu. Sonra içinde onu kemirip duran kurda daha fazla dayanamadı. Akşam içtimasından sonra koğuşa gitti. Yatağa girişte hemen solda sobanın yanındaydı. Ama şimdi orada başka biri bağdaş kurmuş oturuyordu. Osman'ı görünce güldü.
O bölükçünün karısı da gelmiş ağalar, koşun gelin.
Osman tokatlı çocuğun karşısında durdu. Ne yapmalı şu anda diye geçirdi içinden.
Sen başka yatağa gidince ben de buraya geçtim artık.
Osman dişlerinin arasından konuştu. Eşyalarım nerede?
Onu depocu çavuşa verdik. Lazım olursa gider oradan alırsın.
Koğuştakiler ranzaların arasından çıkıp yavaştan toplanmaya başladı. Osman yine bir karar anındaydı. Askerlik de hayat gibiydi işte. Boşlukları sevmiyordu. Üstelik burada zoruna gitmek diye başka bir mesele daha vardı. Epeydir ne silah, ne talim, ne nöbet görmüştü. Uyuduğu yer bile başkaydı. Bu erkek ve çorap kokusunun her şey olduğu dünyada böyle ayrıcalıkların sorun olmaması başka bir gücün varlığına bağlıydı. Kavga etmek Osman'ın gözünü korkutmuyordu. Teke tekte her türlü alırdı altına bu deyyusu. Muhtemelen bölük çavuşu ona yol vermişti. Kolunda bir onbaşı pırpırını bile taşımayan Osman'a nöbet yazamamak, gerektiğinde işini gördürememek forsunu çizmiş olmalıydı. Kapışmaya başladıklarında arkasından birkaç kişinin daha ona dalacağı belliydi. Aslında bu da mesele değildi. Her şey olup bittikten, nöbetçi az subaya haber uçtuktan, insan azmanı az subayın söverek koğuşa koşmasından sonra ne olacaktı? Başına bir iş gelmemesi, geldiğinde ona sahip çıkılması, mesela askerliği uzatacak bir tutanağın yırtılıp atılması mümkün olacak mıydı? Bunun tek garantisi yüzbaşıydı. İşte Osman saniyeler içinde bunu düşündü, tarttı meseleyi. Döndü arkasını gitti.
Sık dişini be Osman dedi içinden.
15. ayrımın sonu. Sayfa 165.